Ayrım 10.
Daha ileri gitmekten kendimi men etmek için süratle döndüm ve yerime oturdum. Hiçbir şey görmüyor, işitmiyordum. Bir aralık kulağıma şu küfenin sesi geldi. Biraz ötede birkaç arkadaşıyla beraber oturmuş, gözleriyle beni işaret ederek "Efendim, zorla mı kalkacağız? Bir boğazıma sarılıp sürüklemediği kaldı," diye söyleniyordu. Ağır ağır iskemlemden kalktım, kendimin de tanıyamadığım bir sesle ve parmağımla göstererek "Susturun şu kadını," dedim. "Söyleyin şu kadına çenesini kapatsın, yoksa fena şeyler yapabilecek bir haldeyim." Ağır adımlarla çıktım, koridorda dolaşmaya başladım. Az bir müddet sonra yanıma birisi geldi. Koluma girerek beni küçük bir odaya götürdü. "Beyim," dedi. "Giderken iade ederiz, fakat şimdilik tabancanızı bize veriniz." "Ne tabancası?" "Israr etmeyiniz. İçeride bir hanıma tabanca çekmişsiniz. Bütün aileler telaş içinde. Yakışır mı bu?" Vaziyet müsait olsa gülecektim. Yalnız "Hadi efendi, hadi," dedim. "Ben jilet bıçağı bile taşıyamam. Kaçırdınız mı siz?" Bu esnada odaya birçok kimseler daha dolmuşlardı. Odanın önü de kalabalıktı. Bir takım hanımlar vestiyerden eşyalarını alıp gidiyorlardı. Odaya girenlerin bir kısmı yakamdan tutarak bana yaptığımın doğru olup olmadığını soruyorlar. Bir kısmı ise beni himaye etmek isteyerek diğerlerini teskire çalışıyorlardı. Bütün bunlara dilim tutulmuş gibi aptal aptal bakıyordum. Nihayet ortalık sükunet bulur gibi oldu. Davetlilerin bir kısmı söylenerek salonu terk etmişlerdi. Benim müdafilerden biri de beni koluna alarak tekrar içeri götürdü, bir iskemleye oturttu. Bir müddet sessiz sessiz oturdum. Arkadaşımın yanımdan uzaklaştığı bir sırada yavaşça çıkarak vestiyerden şapkamı aldım ve savuştum. 14. Ertesi gün beni her gören "Yahu ne olmuştun akşam? Yahu ne yapmışsın dün akşam?" diye soruyordu. Sanki gece eğlentiden çıkan herkes kapı kapı dolaşarak hadiseyi ilan etmişti. Kulağıma öyle rivayetler geliyordu ki gülmek mi lazım, ağlamak mı, ben de şaşırıyordum. Kimisi o akşam şu küfeyi dövdüğümü, kimisi benim dayak yiyerek sokağa atıldığımı söylüyordu. Bütün şehir bu vakanın hikayesiyle çalkalanıyordu. Sokakta dolaşmak imkansızdı. Yoldan geçen kadınlar bile beni birbirlerine gösteriyorlar, arkamdan bakıyorlardı. Yerin dibine geçiyordum. Çırılçıplak söylerek şehrin ortasına, herkesin gözü önünde bırakılmış gibi öldürücü bir hicap duyuyordum. Çok kere ağlayacak derecelere geldim. Ne yapmıştım ben bu kadına? Ne istemişti benden? Ufak bir kaprisi için beni rezil etmekte tereddüt etmemişti. Ne kadar insanlıktan uzak mahluklardı bu kadınlar. Onları anlamaya asla imkan yoktu. Çünkü anlaşılacak tarafları yoktu. Onlar kendileri de ne yaptıklarının farkında değillerdi ve sevki tabiilerine tabi olarak akıllarını eseni yapıyorlardı. Onların hareketlerinde sebep ve şuur arayan bizler böyle bir şey bulamayınca kadın anlaşılmaz ve derin bir mahluktur diyoruz. Şeytani bir kuvvetle bizim üzerimizde hüküm yürüten bu mahlukun boş, manasız ve basit bir yarı hayvan olduğunu kendimize itiraf etmek istemediğimiz için. Tabii bunların da müstesnaları olacaktı. Mesela Beria. Beria'yı bu umumi tasnife dahil etmeye bir türlü gönlüm razı olmuyordu. O başka bir mahluktu. O bu toprağın malı değildi. O başka bir alemden tesadüfen buraya düşmüş gibiydi. Etrafına o kadar az benziyordu ve onların o kadar üstündeydi ki onu bu zavallı mahluklarla bir tutmak günahtı. Muhakkak ki o da benim gibi bu dünyaya yabancıydı. Fakat daha bunları düşünüp hükmünü veremeyecek kadar küçüktü. Ve beni korkutan da buydu. Ya ona hakikati anlatamazsam, ya o da bütün bu söylenenlere inanır, kendi hakiki benliğinin değil, etrafın verdiği eğriti benliğin hükümlerine kulak verirse, ne yapardım ben o zaman? Bundan ötesini düşünmek bile bana korkunç geliyordu. Beria'nın da beni itham edebileceğini tasavvur etmek aklımı başımdan alıyordu. Odamdan kendi kendime onunla konuşuyor, yalvarıyordum. "Beria, oh Beria, sen bunlara inanmıyorsun değil mi? Sen bana, yalnız bana inanıyorsun. Ben sana bir tek kelime bile söylemeden bana inanıyorsun değil mi? Eğer bu günlerimde beni sen de yalnız bırakırsan ne yaparım ben o zaman? Nereye tutunabilirim? Ben etrafı ve sana gösterilmek istendiği gibi değilim. Beni bari sen anla Beria." Yastığın üzerine kapanıyor, koru gözlerle ağlıyordum. Ayağa kalkıyor, odada aşağı yukarı dolaşıyor ve mütemadiyen onun ismini tekrar ediyordum. 15. Niçin onu gidip göremiyor, ona her şeyi anlatamıyordum. Birbirimize bu kadar yakın olduğumuz halde niçin bu aile meclisinde ve bir sürü gözün altında ancak birbirimizi anladığımızı söyleyen bakışlar ve havadan sudan sözlerle iktifaya mecburduk? Niçin ben onun ellerine sarılıp ağlayarak bütün içimi dökemiyordum? Ve niçin o ince parmaklarını yüzümde gezdirerek bana, yalnız bana inandığını söyleyemiyordu? Gözleri yardımsızlık içinde çırpınan güzel gözleri de etrafa inanmak istemediğini bana söylüyordu. Fakat ne de olsa o daha bir çocuktu ve etraf çok kuvvetliydi. Susmak bilmeyen cehennemi bir makine gibi onun masum kulaklarının dibinde uğurluyor ve benim yaptıklarımı sayıp döküyordu. O ne kadar inanmak istemese, inanmak ona ne kadar azap verse, günün birinde çelimsiz mukavemetinin kırılacağı muhakkaktı. Ve ben onu hemen her gün gördüğüm halde kendisine asıl bize, bizim ikimize ve bizim ikimizin hayatlarına taalluk eden meselelerden bahsedemezdim. Buna mühit müsait değildi. Etrafın keskin ve hain gözü bizim üzerimizdeydi. Çinelerin yorulmak bilmeyen insafsız makinesi hiç durmadan işliyor ve bana bulunduğum yeri cehennem ediyordu. Bir köpek sürüsü tarafından kovalanarak bir köşeye sıkıştırılmış ve etrafı sarılmış bir geyik gibi şaşkın, meyus, fakat mağrur ve çetin kendimi müdafaaya çalışıyordum. Uzaktan yaptıkları hücumlarla iktifa etmeyerek bana daha çok sokulmak isteyen ve dişlerini gösterenleri şiddetli fakat ümitsiz darbelerle kendimden uzaklaştırıyordum. Lakin onlar biraz sonra tekrar ve daha kuvvetli hücuma geçiyorlardı. Şu köfenin evine sık sık devam eden bir takım nüfuzlu ve yüksek zevat bile işe bunları sokarak daha yüksek makamlara kadar bu meselenin aksetmesine sebep oldular. Tomar tomar kağıtlar gitti geldi. Bana resmen sualler soruldu, raporlar verildi ve fezlekeler yapıldı. Mumaileh'in tabanca çektiği tespit edilememişse de nahoş bir hadiseye sebebiyet verdiği muhakkak olduğundan gibi cümlelerle devam eden evrak kalem alındı ve bütün bunlar dakikası dakikasına şehre yayıldı. Bu kadar gürültünün arkasından hiçbir şey çıkmayacağını biliyordum. Bu işkizarlıklar, bu yaranmalar, bu kerataya haddini bildirmeliler herhalde döne dolaşa aklı başında bir yere de uğrayacak ve orada anlayışlı bir tebessüm doğurduktan sonra kapanıp gidecekti. Birdenbire ortaya çıkan siyasi cürümlerimin de pek ipe sapa gelir tarafı yoktu. O zamana kadar söylediğim laflarda bütün gayretlerine rağmen kanuni bir cürüm bulamıyorlardı. Fakat tekrar elde edilmesi mümkün olmayan bir şeyi kaybetmiştim. En nihayet Beria'yı, Beria'nın kalbini benden uzaklaştırmışlardı. Şimdi kendisini gördüğüm zaman başını çeviriyor, suallerime soğuk ve kısa cevaplar veriyordu. Birkaç kere bunu tekrar düzeltebilmek için mümkün olan şeyleri yaptım. Şaka edecek oldum. Daima soğuk ve hareketsiz kaldım. Anladım ki artık onun gözünde de ben maceraperest bir serseriydim. Ve bu darbe bana hepsinden daha ağır geldi. Kendimi buna tahammül edebilecek kadar kuvvetli bulmadım. Dimağım o zamana kadar görmediğim bir perişanlığa, bir atalete düşmüştü. Ağlamak bile elimden gelmiyordu. Aptal bakışlarla ve ne istediğimi bilmeyerek dolaşıyordum. Bir gün odamda aynaya baktığım zaman tanınmayacak kadar değişmiş olduğumu gördüm. Gözlerim içeri kaçmış, derim sarı ve kirli, bir renk almış, sakallarım uzamıştı. Aynadaki hayalime karşı acı acı güldüm, o da bana güldü. Birkaç gün sonra eşyamı marangoz Fazıl'a, kitaplarımı mektebe hediye ederek İstanbul'a hareket ettim. İstasyona yalnız Fazıl gelmişti. Tren kalkıncaya kadar bir tek kelime konuşmadık. Yalnız son kapana çaldığı zaman birbirimizin boynuna sarıldık. Ayrılınca Fazıl'ın gözlerinin yaş içinde olduğunu gördüm. Demek ki bu şehirde beni seven hiç olmazsa bir kişi vardı. Bir Kadın Dalaverisi, Yeni Anadolu Gazetesi, 8-5-1932, 21-6-1932. Ses. 1. Bizi Beyşehir'den Konya'ya götüren kamyon, Barsak Deresi dedikleri bir boğaza sakatlandı. Şoför ve muavini motor kaplarını açtılar. Oturdukları minderi kaldırıp onun altından çıkardıkları bir sürü alet ve edevatı ortaya döktüler. Ondan sonra saatlerce süren bir tamir başladı. Bazen her ikisi makinenin altına sürünüp arka üstü yatıyorlar ve elleriyle motorun alt kısmını kurcalıyorlar. Bazen de biri şoför mahallesinde gaza basıyor ve motoru işletiyor ve diğeri bu esnada porselen başlıklı bir takım memeleri yerlerinden oynatıyordu. İkindi güneşi altında kamyonun muşamba kaplı karoseri tahammül edilemeyecek bir hal almıştı. Yolcular birer birer atlayıp dağıldılar. Bir kısmı merakla şoförü seyrediyor ve o dinlenmek için motordan biraz başını kaldırıp duracak olsa "Bitti mi?" diye heyecanla soruyorlardı. Daha az meraklı birkaç yolcu ile ben ve arkadaşım boğazın garp tarafına gölge bir yere doğru yürüdük ve birer taşın üstüne oturup beklemeye ve etrafımıza bakmaya başladık. Kamyonun durduğu yerin biraz ilerisinde yolun kenarında iki çadır ve bunların etrafında birkaç kazma kürek ile bir el arabası vardı. Daha uzakta ise taş kırmakla ve kum taşımakla meşgul bir miktar yol amelesi görülüyordu. Güneş arkamızdaki sırta gömüldükçe karşı taraftaki tepenin üzerine serilmiş bulunan çam ağaçlarına gitgide kırmızılaşan bir ışık yolluyor, vadiyi süratle artan bir loşluğa terk ediyordu. Serin bir ilkbahar günüydü ve orta yerde akan küçük dere mırıltıya benzer seslerini duyurmaya başlıyordu. Yoldan birkaç araba ve otomobil gelip geçti. Bizim kamyonun yanında biraz durdular ve şoföre bir şey lazım mı diye sordular. İçerisinde boş yer bulunan bir kamyon, vakit geçtikçe telaşları artan ve mütemadiyen şoföre söylenen bizim yolculardan iki kadını aldı, Konya'ya götürdü. Diğer yolcular grup grup oturmuşlar, bir şeyler anlatıyorlardı. Bizim yanımızda bulunan ve buraya yakın köylerden birinde bakkal olduğunu söyleyen tahta ayaklı bir ihtiyar, kalkıp otomobile gitti, çuvalını sırtladı, şoföre birkaç küfür savurduktan sonra yola düzüldü. Adam akıllı akşam olmuştu. Yol amelesi çadırlarına dönerek ateş yakmaya başlamışlardı. Bizim kamyon şosenin bir kenarında muazzam bir hayvan ölüsü gibi hareketsiz duruyordu. Şoför ve muavini üstleri yağ ve toprak içinde yüzlerinden siyah terler damlayarak bir kenara oturup uzunca bir dinlenme yapıyorlardı. Yolcuların ekserisi bu gibi hadiselere alışık oldukları için sadece başlarını sallıyorlar ve sepetlerini çıkınlarını açarak bir şeyler yiyorlardı. Bir müddet daha geçip ortalık adam akıllı kararınca şoför yol amelesinden bir fener alarak yeniden işine koyuldu. Biz yolcular birdenbire çöken sükutun içinde olduğumuz yerlere uzanmış kımıldamadan duruyorduk. Arkamızda güneşin kaybolup gittiği tepenin ağaçları birdenbire mavimtırak ve soluk bir ışığa gömüldü. Arkadaşımın yüzüne baktım, o gözlerini karşıya dikmişti. Yamacın üzerine seyrekçe serpilmiş olan siyah camlar, süratle aydınlanan gökyüzüne titrek silüetler çiziyorlardı. Arkadaşım bir müddet bunları seyrettikten sonra neredeyse ay görünecek dedi. Tam bu sırada kekik kokuları ve ince çıtırtılarla dolu havayı hafiften gelen bir saz sesi titretti. Müzikle uğraşan ve bir müzik mektebinde vazifesi olan arkadaşım doğruldu. Kaşlarını çatarak dinlemeye başladı. Yol amelesinin çadırı tarafından gelen saz sesi ustaca çalınan bir meyandan sonra susar gibi oldu ve bir erkek sesi o zamana kadar duymadığımız fakat bize yabancı da gelmeyen bir halk şarkısı söylemeye başladı. Döndüm daldan kopan kuru yaprağa, seher yeli dağıt beni, kır beni, götür tozlarımı buradan uzağa, yarın çıplak ayağına sür beni. Bu sefer ben de doğruldum. Saz tekrar kıvrak bir ara namesine başladığı halde kulağımda hala deminki sesin çınlaması vardı. Arkadaşım, bu ne demek ister gibi yüzüme baktı. Fevkalade diye mırıldandım. Ses tekrar ve bütün vadiyi çınlatırcasına başladı. Aldım sazı çıktım gurbet görmeye, dönüp yâre geldim yüzüm sürmeye, ne lüzum var şuna buna sormaya, senden ayrı ne hal oldum gör beni. Ömrümde bu kadar gür, tatlı bir erkek sesi dinlememiştim. Bir insan gırtlağından bu kadar manalı ve sarıcı seslerin nasıl çıkabildiğini hayret ediyordum. Arkadaşım kalktı, beni de kaldırdı. Amelenin çadırına doğru yürümeye başladık. Ovada çadırın önünde 4-5 kişi oturmuşlardı. Etraflarında kazma ve kürek serpilmiş duruyordu. Çadırın kapısına asılmış bir fener sallandıkça, vadinin içine doğru uzanan ve başları karanlıkta kaybolan gölgeler belli belirsiz kımıldıyorlardı. 20 yaşından fazla göstermeyen bir delikanlı çadırın önünde yan yatırılmış bir el arabasının üstüne oturarak saz çalıyordu. Başı göğsüne yatmış ve gözleri yere dikilmiş olduğu için çevresini tamamen görmeye imkan yoktu. Fenerin aydınlattığı anda ter damlalarıyla kaplıydı. Sazının uzun sapı şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altında canlı bir mahluk gibi titriyordu. Tellere vuran sağ eli küçük fakat kendinden emin hareketler yapıyor. Bu el sazın gövdesine her yaklaştıkça insan sanki o tahta ile bu et arasında gizli fakat çok manalı ve mühim bir konuşma oluyormuş zannediyordu. Çadırı ve bulunduğumuz yeri bir aydınlık yalayıp geçti. Vadinin öbür ucuna kadar uzandı. Başımızı kaldırdık, karşımızdaki sırtı aşıp yukarı fırlayan ayı gördük. Saz çalan delikanlı da başını kaldırdı ve gözlerini biraz yumarak tam karşısında beliren bu aydınlık yüzü dinleyiciyi süzdü. Sonra saza vuran eli yavaşladı, gözleri kapandı, boğazı gerildi ve yüzü kırmızılaştı. Biz hayretle onu seyrederken ince dudaklarının arasından beyaz dişler göründü ve delikanlı bu sefer aya hitap eder gibi şarkısına devam etti. Ayın şapkı vurur sazım üstüne, söz söyleyen yoktur sözüm üstüne. Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne. Ay bir yandan sen bir yandan sar beni. Otomobilin diğer yolcuları da toplanmışlardı. Herkes hayretle bu kıpkırmızı yüzü gence bakıyorlardı. O, esrarlı bir dil konuşan ellerini sazın üzerinde hareket ettirmeye başlamış ve gözlerini yere yahut kucağından fırlamak ister gibi sıçrayan sazına dikmişti. Pek az bir duraklamadan sonra bu sefer başını kaldırmadan daha yavaş fakat eskisi kadar tatlı ve derinden gelen bir sesle şunları okudu. 8 yıldır uğramadım yurduma, dert ortağı aramadım derdime. Geleceksen bir gün düşüp ardıma, kulağa değil yüreğine sor beni. Ve sazını 2 kuvvetli vuruştan sonra yanına bırakarak başını kaldırdı. Orada bulunanlardan birkaçı yaşa diye bağırdılar. O gözlerini hiç kimsenin üzerinde durdurmayarak boşlukta dolaştırmaya başladı. Hafifçe tebessüm etmeye çalışıyordu. Arkadaşım yanına sokularak sordu. Senin adın ne oğlum? Ali. Nerelisin? Sivaslıyım. Sazı nereden öğrendin? Ne bileyim, küçükten beri çalarım. Söylemeyi mi? Onu da öyle. Sonra 1-2 usta aşık yanında gezdi. Arkadaşım bana baktı. Harikulade bir ses azizim. Yıllarca arasak bulamayız. Ben bu oğlanın arkasını bırakmam dedi. Sonra tekrar ona dönerek yaşını sordu. 22'ymiş. Cebinden defterini çıkararak bir şeyler not etti ve delikanlının adresini almak istedi. Çocuk evvela şaşırdı. Verecek bir adresi yoktu. Bugün burada, yarın orada amelilik yapıyordu. Beyşehir yolunda Sivaslı Ali desen olmaz mı diye soruyordu. Nihayet Konya'da gelip geçtikçe uğradığı bir hanın ismini söyledi. Dostum onları da kaydetti. Bu sırada epeyden beri yanımızda durup bizimle saz dinleyen şoför, "Beyler, otomobil hazır," dedi. Delikanlıya birkaç şarkı daha söyletmeye hazırlanan arkadaşım, diğer yolcuların hemen yerlerinden fırladıklarını ve torbalarını, çantalarını kavrayıp kamyona doğru yollandıklarını görünce içini çekti. Sonra yerinden doğrulmuş olan Ali'ye döndü. "Seni arattırıp bulursam hemen gel. Sana paralı bir iş bulurum. Daha usta aşıkların yanında çalışır, sazını ilerletirsin, olmaz mı?" Ali hiçbir şey anlamadan tasdik etti. "Olur beyim." Omuzuna vurup, "Hadi bakalım, Allah'a ısmarladık," dedik. Bütün amele hep birden, "Selametle," dediler ve biz ayrılırken Ali'nin etrafına toplanıp gülüşerek onunla konuşmaya başladılar. Herhalde arkadaşımın sözlerini kendi kendilerine izaha ve bundan Ali için parlak neticeler çıkarmaya çalışıyorlardı. 2. Dostum Ankara'ya geldikten sonra hakikaten o delikanlının işiyle hiç durmadan meşgul oldu. Onu bir müzik mektebinde yetiştirmeye muhakkak azmetmişti. Bu kadar üstüne düştüğü bu iş hakkında konuştuğumuz zaman, "Bilmezsin kardeşim," diyordu. "Oğlanın sesi kulaklarından gitmiyor. Ben bu işin acemesi değilim. Aşağı yukarı kendime insan sesi esnafı diyebilirim. Fakat böyle bir sesi az dinledim." Ben de kendisi gibi düşünmekle beraber daha akıllı görünmek için şöyle diyordum. "Hakkım var. Fakat o sesin bizim üzerimizde bu kadar kuvvetli bir iz bırakmasında onu dinlediğimiz gecenin hiç tesiri yok muydu acaba?" Mehtap, şarıltısı kah duyulan, kah kaybolan küçük dere, iki dağ arasında uzanan kıvrıntılı dar vadi ve nihayet hiç beklemediğimiz bir amele çadırından tabiatın içine yayılveren bir ses. Bütün bunlar o gecenin ürkek sessizliğinde bizi garip bir romantizm içine atmış ve alelade veya biraz daha iyice bir sesi bize fevkalade gibi göstermiş olamaz mı? Fakat bunlara rağmen Sivaslı Ali'yi buldurup Ankara'ya getirmek ve onu burada da dinleyerek sesini terbiye ve inkişaf ettirmek itiraz edilecek bir fikir değildi. Ne kadar yanılmış dahi olsak herhalde birinci sınıf bir istidat karşısında bulunduğumuz inkar edilemezdi. Arkadaşım şimdiden hülyalar içinde yüzüyordu. Sivaslı annem bir gün meşhur ve dünyaca tanınmış bir opera tenörü olarak Avrupa şehirlerinde konserler verdiğini düşünüyor. Onun frak içindeki vücudunu ve beyaz yakasından fırlayan kırmızı yüzünü görmek harikulade bir şey olacak diyordu. Nihayet istediğini yaptırdı. Birçok yerlere başvurarak Sivaslı annenin Ankara'ya getirilmesini temin etti. Bu işlerle uğraşan makamlar zaten yeni istidatlar aramaktaydılar. Sık sık imtihanlar yapılıyor ve opera mugannisi yetiştirmek için talebe seçiliyordu. Bu meyan da Konya'ya yazıldı. Pek uzun olmayan bir araştırmadan sonra bizim genç tenor bulduruldu. Yol parası Konya Belediyesi'nce temin edilerek Ankara'ya gönderildi. İmtihanın yapılacağı mektebin müdür odasına girer girmez bir kenarda elinde sazıyla bekleyen Sivaslı Ali'yi tanıdım. Yüzü biraz daha kırmızı, bakışları adam akıllı ürkekti. Ökçesi basık ayakkabılarının arkasından topukları delik çorapları görünüyor ve üzerinde bulunduğu halı tabanlarını yakıyormuş gibi sık sık ayak değiştiriyordu. Sazını bir silah gibi sağ ayağının kenarına dayamış, sapını iki parmağıyla yakalamıştı. Odada konuşup gülüşenlerin yüzüne bakmıyor, gözlerini yerde ve karşı duvarda gezdiriyordu. Odadakilerle selamlaştıktan sonra Ali ile konuştum. Yolculuğun nasıl geçtiğini sordum. "Kötü değil," dedi. "Elindeki saz yeniydi." Gülümseyerek yüzüne baktım, derhal anladı. "İndiğim handa buldum, 8 kağıt verip aldım. Benim kırık saz ile efendilere çalmak yakışık almaz herhalde," dedi. Siyah ve güzel gözleri şimdi aydınlıkta ve açık olduğu halde bana o akşam gördüğüm gibi yarı kapalı hissini verdiler. Dikkat edince bu büyük ve dalgın gözlerin daimi bir rüya içinde yaşadığını fark ettim. Bir anda kendimi onun yerine koymak istedim. Buraya kim bilir neler düşünerek gelmişti. Herhalde dostumun kafasından geçen opera müganniliği ve fraklı Avrupa konserleri ona yabancıydı. Olsa olsa Ankara'da büyüklerden birkaç kişinin kendisini dinleyeceğini, belki 5-10 kuruş vereceğini düşünmüş olabilirdi. Hatta belki de daha sağlam bir istikbalin kendisini beklediğini sanıyor, beğenildiği takdirde hademelik, kapıcılık gibi bir işe konularak kayırılacağını ve ara sıra büyük meclislerde saz çalıp 5-10 kuruş alacağını ümit ediyordu. Bazen valilerin bile böyle aşıkları koruduklarını, onlara meclislerinde saz çaldırdıklarını herhalde duymuştu. Mektebin muhtelif milletlere mensup müzisyenlerini Türkçe, Almanca, Fransızca konuşmaları oltalığı doldururken müdür odasının kapısı vuruldu ve içeriye iki kişi girdi. Bunlardan biri bir marif müfettişiydi. Biraz evvel vekalete müracaat eden ve imtihan edilmek isteyen bir çocuğu getiriyordu. Orta mektep mezunu olduğu ve sesini hocalarının beğendiğini söyleyen bu çocuk sarışın, oldukça şişman, dalgalı saçlı, cesur bakışlı bir delikanlıydı. Odada bulunanlar "Hay hay," dediler. Zaten bir tenoru imtihan edeceklerdi. İkisini beraber de dinleyebilirlerdi. Hep birlikte çıktık. Arkadaşım memnun ve kendisinden emin bir tavırla imtihan odasını açtı. Burası parke döşeli bir tarafında yeni kurulmuş sahnemsi bir yer bulunan geniş bir salondu. Sahneye yakın köşelerden birinde de bir kuyruklu piyano vardı. O da birdenbire doldu. Grup grup Türkçe ve Frenkçe konuşmalar başladı. Bazen münakaşalar birbirini bastırıyor ve anlaşılmaz bir gürültü benim bile başımı ağrıtıyordu. Genç bir Alman kadını piyanoya geçip tuşlara dokundu. Sivaslı Ali ömründe hiç görmediği bu aleti hayret dolu bir göze göz attı. Sonra ihtimal acemilik göstermemek için lakayt bir hal almaya çalıştı. Bu sırada genç müzisyenlerden biri sahneye beyaz boyalı demir bir iskemle koyarak Ali'ye "Otur bakalım," dedi. Diğer bir müzisyen atıldı. "Canım iskemleye oturup şan yapılır mı? Ayakta söylesin." "Amma yaptın ha, ayakta saz çalıp şarkı söyleyen halk şairi gördün mü?" Bu münakaşa esnasında Ali gözleriyle odanın bir hastane ameliyathanesine benzeyen beyaz, çıplak duvarlarını, büyük, perdesiz pencerelerini seyrediyor ve odayı sesleriyle dolduran bu bir sürü adama, ameliyat masasına yatacak bir hastanın doktorlara bakışına benzeyen ürkek nazarlar fırlatıyordu. Benim yanımdaki genç müzisyenlerden birine "Bunu iskemleye oturtup söyletmek doğru olmaz. Bağdaş kurup söylemeye alışmıştır. Belki sıkılır," dedim. O bir an "Doğru," der gibi bana baktı. Fakat sonra "Yok canım, ne münasebet. Frenklere karşı bağdaş kurup oturtmak olur mu? Herifleri kendimize güldürürüz," dedi. Ali beyaz demir iskemleye ateş üstüne oturuyormuş gibi ilişti. Sazı tutan eli titriyor ve kırışan alnından kirpiklerine ve ayva tüylü yanaklarına terler süzülüyordu. Konuşanlar yavaş yavaş seslerini kestiler. Herkes bir köşeye yaslandı veya bulabildiği bir iskemleye oturdu. Gözlerini sahnenin ortasında tek başına kalıveren Ali'ye dikti. Genç adam iki dizini sımsıkı birbirine yapıştırmış, dişlerini sıkmıştı. Sazı kucağına aldı. Fakat bir türlü yerleştiremedi ve şaşırıp etrafına bakındı. Üzerine dikilen gözleri görünce büsbütün şaşırdı. Terler sarı mintanını arka arkaya damlamaya başlamıştı. Sağ elini kiraz kabuğundan tezenesine aldı, tellere birkaç kere dokundu. Bu sesler onu bir an için açar gibi oldular. Yüzüne sükunete benzer bir ifade geldi. Biraz daha çaldıktan sonra söylemeye hazırlanarak boynunu oynattı. Öksürmek isteyip utanıyormuş gibi bir hali vardı. Nihayet gözlerini üzerimizden çekip tavanın bizim tepemizdeki köşesine dikerek bir halk şarkısına başladı. Sesi yine güzel fakat bir takım hışırtılarla karışıktı. Yükselince pek belli olmayan bu yabancı sesler alçaklara inince derhal kendilerini gösteriyorlardı. Ali de bunun farkındaydı. Kendini toplamak istedi. Fakat bu hareketiyle ancak boğazının adalelerini biraz daha gerdi ve yüzü daha çok kırmızılaştı. Müthiş bir gayret sarf ediyordu. Çenesinin yanlarından aşağı doğru uzanan ve iki çelik direk gibi kımıldamadan duran yuvarlak, katmerli et parçaları açıkça görünüyordu. Ali göğsünden kuvvetle fırlattığı sesi bu cenderenin arasından geçirebilmek için ter döküyordu. Nihayet şarkıyı bitirdi ve sazı eline alarak ayağa kalktı. Alman müzisyenlerden biri derhal, "Fena değil, fena değil, ötekini de dinleyelim," dedi ve başıyla sarışın genci gösterdi. Yüzünde kendinden emin bir tebessümle sahnenin dört ayak merdivenine çıkan delikanlı hemen, hatta odadakilerin susmasını bile beklemeden plaklara geçmiş bir halk şarkısına başladı. Evvela hafif ve tatlı çıkan sesi yavaş yavaş büyüdü ve bütün odayı dalga dalga dolduruverdi. Hakikaten güzel söylüyordu. Birkaç yerde hanende taklide bayağı hünerler yapmaya özenmesine rağmen mükemmel bir ses materyaline sahip olduğu meydandaydı. Şarkıyı bitirir bitirmez yine deminki Alman "Bravo!" diye söylendi. "Bu çocuğu yetiştirebiliriz." Bu aralık gözlerim Ali'ye erişti. Bu odada olanların hiçbiriyle alakası yokmuş gibi gözlerini boşluklarda gezdiriyor ve canı sıkılan bir adam tavrı alıyordu. Piyanodaki genç kadın eliyle onu yanına çağırdı. Namzetlerin kulak terbiyeleri denenecekti. Sağ eliyle basit bir melodi çalarak Almanca "Bunu aynen tekrar et," dedi. Türk müzisyenlerden biri izah etti. "Piyanoya göre söyle bakalım." Ali bir bana bir de gözleriyle arayarak dostuma baktı. Ben "Eyvah!" dedim. Zavallı delikanlı ömründe görmediği, sesini duymadığı, adını işitmediği bir aletin karşısına getirilmişti. Kendisine söylenen sözün manasını bile anlamıyordu. İzah etmek istedim. "Oğlum, bu hanımın çaldığına göre ses çıkar." Piyanodaki kadın aynı melodiyi tekrar etti. Ali büyük bir gayretle tekrar boynunu göstererek "Bir haber yolladım Canan iline," diye başladı. Oradakilerden birkaçı güldü ve Ali derhal sustu. "Yok iki gözüm," dedim. "Şarkı söyleyecek değilsin. Bu sesleri çıkaracaksın." Sıkıntı içinde gırtlığından birkaç ses fırladı. Orada canı sıkılmış gibi duran Almanlardan biri eliyle sarışın tenoru çağırarak "Bu söylesin," dedi. Piyanonun arka arkaya çaldığı birkaç küçük melodi bir ses nehri halinde ve berrak olarak delikanlının ağzından dökülüyordu. İşi çabuk bitirmek isteyenler usulen Ali'ye bir şarkı daha söylettiler. Bu sefer birinciye nazaran çok fazla gayret sarf eden ve her şeyin bu bir tek şarkıya bağlı olduğunu sezen Ali en güzel şarkısını söyledi. İşte fena değildi. Hatta orada bulunanlar "mükemmel" der gibi başlarını sallıyorlardı. Fakat şarkı bitip Ali sazıyla bir kenara çekilir çekilmez onu derhal unuttular. Sarışın delikanlı yine plaklardan öğrenme bir tango söyledi. Muhakkak ki güzel bir sesi vardı. Artık imtihan kâfi görülerek bu çocuğun ne yolda yetiştirilmesi lazım geldiğine dair münakaşalara geçildi. Bütçe meselesi ortaya atıldı. Hazirandan evvel talebe olarak alınırdı, alınamazdı gibi sözler oldu. Hiç kimse aynı odada bir kenarda bir de Sivaslı Ali'nin bulunduğunun farkında değildi. Onu ta buralara kadar getiren dostum münakaşa edenlerin yanında hiçbir şey dinlemeden duruyordu. İkimiz de Ali'nin yanına gitmeye cesaret edemiyor, hatta onun yüzüne bile bakamıyorduk. Ben yavaşça gözlerimi kaldırınca hayret içinde kaldım. Ali de hiç de feci bir halde bulunan bir insan tavrı yoktu. Boş gözlerle biraz evvelki gibi duvarları süzüyordu. Sanki bu odadakiler onu zerre kadar alakadar etmeyen kimselerdi. Yüzünde en ufak bir teessür, en küçük bir hiddet yoktu. Hatta oldukça uzun süren bir sıkıntıdan, bir işkenceden kurtulmuş gibi sakin, dinlenen bir hali vardı. Gözleri sarışın tenora rastladıkça bir müddet duruyor, belki biraz hayret ve merakla onu süzüyordu. Bu bakışlarda küçük bir haset, hatta gıpta aradım ama bulamadım. Sazı yine silah gibi sağ ayağının yanına aldı ve bu ayağı gayet küçük bir hareketle yerden kalkıyor ve tekrar parkelere dokunuyordu. O zaman içimde bir şeyin burkulduğunu hissettim. Genç adamın bütün yiğisi, bütün inkisarı, bütün kırılan ümitleri bu ufak ayak hareketlerinde kendini gösteriyordu. Vücudunun her tarafına hakim olan, yüzünün en ufak bir ürpermesiyle bile içindekileri dışarı vurmayan gözleri sonsuz bir derinlik ve sükunet içinde yumuşak bir ışıkla parlayan bu adam, farkında olmadan kendini sağ ayağının bu mini mini ve sinirli kımıldamasıyla boşaltıyordu. Ömrümde hiçbir insan, yüzü, hiçbir ağlayış bana bu kadar acı, bu kadar manalı görünmemişti. Kendimi toplayarak onun yanına doğru yürüdüm. Onunla muhakkak konuşmak, ona bir şeyler söylemek lazımdı. Konya'ya dön. Biz işin olunca seni buldururuz, haber veririz. Ali bütün bunları fevkalade ehemmiyetli bir şeymiş gibi kaşlarını hafifçe kaldırarak dinliyor, adeta ezberlemeye çalışıyordu. Fakat gözleri bana ilişince irkildim. Nedense bu siyah ve büyük gözler bana sahibinin bu lafların bir tekine bile inanmadığını ifşa eder gibi geldi. Herhangi bir şey yapmış olmak için gelin bir lokantada yemek yiyelim dedim. Odadakilerin münakaşası hala devam ediyordu. Bizim çıktığımızın farkına bile varmadılar. Bir kebapçıda karnımızı doyurduk ve bu esnada hemen hemen hiçbir şey konuşmadık. Onu kandırmaya imkan yoktu. Seni çağırıp zahmet verdik, affedersin dedi dinlemezdi. Ben bunları düşünürken kebapçıdan çıktık. Ali bir şey söylemek ister gibi birkaç kere yutkundu ve boynunu bükülerek ''Sizi mahcup çıkardım beyim, sakın kusuruma bakmayın.'' dedi. Sonra hayret edilecek bir şeyden bahsediyormuş gibi gözlerini hafifçe açarak ilave etti. ''Ben o odada bir türlü sesimi bulamadım.'' ve yanımızdan ayrılıp gitti. Ertesi sabah aramızda topladığımız birkaç lirayı kendisine vermek ve onu Konya otobüslerine bindirip selametlemek için Haymana Hanı'na giden arkadaşıma Hancı, Sivaslı annenin sazını 2 liraya satıp yol parası yaptığını ve şafakla kalkan bir kamyona binip Konya yolunu tuttuğunu söylemiş. Her ay, Haziran-Temmuz 1937. Köpek. Çok sıcak bir yaz günüydü. Vakit ikindiye yaklaştığı ve güneş biraz dana düştüğü halde bozkırın sarı otlarında en ufak bir kıpırdanma bile yoktu. Her gün bu vakitlerde Koçhisar Gölü taraflarında esmeye başlayan ve göz alabildiğine uzayan ovayı yer yer toz bulutlarına gömen rüzgardan henüz bir eser görünmüyordu. Kıvırcık tüylerini diken midir, ot mudur pek fark edilmeyen bozkır nebatlarının üzerine sererek yan üstü uzanan tiftik keçileri uyku sersemi gözlerini yarı kapalı tutuyorlar ve çapar kirpiklerinin arasından ufkun şark tarafında hareketsizce bekleyen avuç içi büyüklüğündeki birkaç beyaz bulutu seyrediyorlardı. Birbirinden iri ve alacalı iki çoban köpeği uzakça ve sürüye hakim birer tepede mevki alarak yatmışlardı. Uyur görünmelerine rağmen ara sıra bir elektrik cereyanı geçmiş gibi kulakları sarsılıp dikiliyor, küçük gözleri bütün sürüyü kısa bir an içinde tarayarak tekrar kapanıyor ve yorgun başları ileri doğru uzanan ayaklarının üzerine yavaşça düşüyordu. Çoban daha yüksek bir sırtta oturmuş, değneğine dayanarak uyukluyor ve 200-300 adım kadar uzaktan geçen Ankara-Konya yolunun üzerinde yan yana uzanan yarımşar metre derinliğindeki tekerlek izlerini gözleriyle ufka kadar takip ediyordu. Bu izler 10 çift kadar vardı ve çok derinleşerek ortadaki kısımları otomobillerin altına dokunmaya başlayınca terk ediliyorlar, vazifelerini yanı başlarında birdenbire peyda olan yeni arkadaşlarına bırakıyorlardı. Genç çoban yan yana ve kıvrıla kıvrıla uzanan bu olukların zamanla ne kadar çoğalabileceğini düşünüyor, içerisi 10 gibi bir toprakla dolu olan ve rüzgar esince bir anda yükselerek ufku tozdan bir bulut şeridi halinde birbirine bağlayan bu çukurların bir gün ovayı baştan başa kaplayıverdiğini görüyordu. Kendi kendine, o zaman ağa keçileri satar herhalde dedi. Şimdi bile hayvanlar saatlerce dolaşıyorlar ve bulabildikleri birkaç cılız otu köye dönmeden eritiyorlardı. Baharda dört parmak kadar yükselen yeşil ve seyrek otlar hemen bitiyor ve keçilere şurada burada fırlayan ve sanki yeşermeden sararıp kuruyan birkaç çalıyı çıtır çıtır kemirmek kalıyordu. Ama onlar bundan şikayetçi görünmüyorlardı. Bu cılız otlara rağmen tüyleri uzun ve ipek gibiydi. Gözlerinde geniş bir memnunluk ve gevşeklikten başka hiçbir ifade yoktu. Çoban bütün ovanın tuzlu otomobil yollarıyla kaplanarak keçilere ot kalmaması ihtimalini düşünürken aklına birçok şeyler daha geldi. Ağa koyunları satar, beni yolcu ederse acaba yıllığımı tam verir mi? Dedi. Senede 12 lira alacaktı. Ekmek ile katık da ağadandı. Fakat 2 senedir 10 para aldığı yoktu. Ağası, parayı ne diyeceksin? Ben de biriksin, toptan veririm, diyor. Üstü başı perişan ise eski bir pantolonla minten vererek savuyordu. İki seneliğimi birden alsam iyi olur emme diye şüpheli bir tavırla başını salladı. Yaşı daha 18 ya var ya yoktu. Buğday yüzlü, açık kumral saçlı ve kahverengi gözlüydü. Biraz ileri fırlak dişleri ve gözlerinin üzerine çökmüş kaşlarıyla kendisine pek güzel denilemezdi. Fakat duruşunda insanın hoşuna giden bir ağırbaşlılık, bir ciddilik vardı. Bizim koca karı olmasa şehre gider 5-10 kuruş yapardım, dedi. Fakat bu da ona pek tatlı bir ihtimal gibi görünmedi. Şehre gidip 3-4 sene kaldıktan sonra daha perişan, daha bitkin ve ümitsiz köye dönen birkaç kişiyi hatırladı. Bunlar orada hamallık, kara amelilikten başka bir iş bulamadıklarını, günde 25-30 kuruş kazandıkları zaman kendilerini zengin saydıklarını ve kaldırımlarda gecelerken köyün sıcak samanlıklarını çok aradıklarını anlatıyorlardı. Neylemeli, dedi. Anası tarlada çalışamaz olduğundan beri genç çobanın aklında hep böyle şeyler dolaşıyordu. Fakat kendinden evvel aynı şeyi düşünüp deneyenlerin halini gördükçe ümitsizliğe düşüyordu. Mesela akrabalarından biri birkaç sene evvel İzmir'e gidip bir fabrikaya amele yazılmıştı. İlk günlerde vaziyeti kötü değilmiş diye haberler geliyordu. Fakat günün birinde tek bacakla köye döndü. Ayağını makineye kaptırmış. Eline 40-50 banknot sıkıştırmışlar, kapı dışarı etmişler. Konya'ya dilenmeye gitmişti. Orada da belediye rahat vermiyormuş. Zavallının hali berbatmış. Köyde kalıp bir baltaya sap olmak büsbütün imkansızdı. Az buçuk mahsul verir bir tarla almak için 10 sene, bir çift öküz sahibi olmak için ise 15 sene çalışması lazımdı. Ve ondan sonra da hayatın daha tatlı bir şekil alacağı şüpheliydi. Bir tarlası ve bir çift öküzü olanların hali kendininkinden pek farklı değildi. Bir sene kuraklık olunca onlar da bütün köylü gibi dağlara ot yemeye gidiyorlar. Üstelik öküzlerinin açlıktan öldüğünü veya onda bir fiyatına satıldığını görüyorlardı. Kendisi onlara nazaran hatta daha iyi vaziyetteydi. Çünkü ağa kıtlık senelerinde de onun ekmeğini ve katığını veriyordu. Belki bir gün parasını da verecekti. Kim bilir? Gözlerini keçilerin üzerinde dolaştırdı. Sonra sağ tarafındaki sırtta yatan köpeğe doğru "Karabaş!" diye bağırdı. Köpek hemen başını silkip doğrularak sesin geldiği tarafa baktı. Yavaş yavaş bacaklarını gerdi, süratli adımlarla çobanın yanına geldi. Diğer köpek de olduğu yerde doğrulmuş, başını çobana çevirmişti. Kendisi çağrılmadığı için acele etmiyor, tüylerine yapışan tozları ve otları itinayla silkiyordu. Karabaş çobanın bir adım kadar önünde durdu. Tüylü kuyruğunu havada ağır ağır sallamaya ve bekleyen gözlerle karşısındakine bakmaya başladı. Çoban elini uzatarak hayvanı ön bacağından yakaladı, kendine doğru çekti. Üç ayağının üzerinde sekerek yaklaşan köpek başını delikanlının kucağına koydu ve uzandı. İri vücudu keyfinden sarsılıyor, kuyruğu iki tarafa gidip gelirken yerin küçük çakıllarını yuvarlıyordu. Çoban ve köpeği hiç ses çıkarmadan birbirlerinin gözüne bakıyorlardı. Ta içlerine, en derin yerlerine kadar anlaştıkları ve birbirlerine en iptidai, en köklü bir sevgiyle bağlı oldukları görülüyordu. Çobanın ileri fırlak beyaz dişlerinin arasından çıkan müsterih bir nefes, hayvanın yüzüne yayılıyor ve onun pembe dili bu nefesi emiyormuş gibi titriyordu. Soldaki tepede ayakta duran ve sürüye nezaret işine şu anda tek başına kendisinde olduğunu derhal hisseden diğer köpek birdenbire olduğu yerden fırladı ve havlayarak aşağı atıldı. Çoban ve kucağında yatan karabaş kafalarını o tarafa doğru çevirdiler. Uzaktan Ankara yolundan bir toz bulutu yuvarlanıp geliyordu. Yaklaşınca bunun bir otomobil olduğu fark edildi. Şimdi çobanın önünden fırlayan köpek de aşağı inmiş, yolun daha doğrusu yolların kenarına varmıştı. İkisi de başlarını ileri uzatarak havlıyor ve müthiş bir süratle yaklaşan düşmanı bekliyorlardı. Aradaki mesafe azalınca ona doğru koştular. Bu esnada keçiler hayret verici bir lakaytlığı muhafaza ediyorlar, uzun ve çok boğumlu boynuzlarında güneşin artık epeyce açıktan gelen ışığını parlatıyorlardı. Otomobil daha köpekler yaklaşmadan durdu. Bu bembeyaz tozların altında da açık mavi boyası belli olan büyük ve kapalı bir arabaydı. Köpekler havlamalarını azalttılar. Çoban bulunduğu yerden onları çağırdı. İkisi de ağır ve ara sıra arkalarına bakarak uzaklaştılar. Otomobilin ön kapısı açıldı ve dışarı siyah saçlı, ince bıyıklı bir genç atladı. Eliyle çobana gelmesini işaret etti. Bu delikanlı tahsilini kolejde ve sonra Amerika'da yapmış bir mühendisti. Memlekete bir sene evvel dönmüştü. İyi mevkili arabaların delaletiyle kısa zamanda bilmem hangi bankanın bilmem ne seksiyonu şefiyle alakası olmayan bu vazifeden şikayetçi değildi. Üzeri kristal masasının bir kenarında duran ve içine bir takım riyazi formüller, işaretler dolduran 3-4 kitap, onun bir fen adamı olduğunu ispat eden ebedi şahitler gibi el sürmeden yerlerini muhafaza ediyorlardı. Ve o ne olduğunu pek anlayamadığı halde hiç hatasız yaptığı bir takım kırtasiye işlerini birkaç saatte bitirince zamanını İngilizce birkaç magazini belki üçüncü defa gözden geçirmek suretiyle öldürüyordu. 6 ay kadar evvel bankanın mühim erkanından birini kızıyla nişanladıktan sonra boş zamanlarını daha iyi şekilde geçirmenin de mümkün olabileceğini anladı. O zaman satın aldığı ve nişanlısıyla günlük gezintilerini yaptığı otomobili Ankara'da bir taneydi. Bir sokak köşesinden sessizce belirip iri gövdesinde tatlı paratılar yaparak bir köşede kayboluşuna veya düz bulvarda uçar gibi süzülüşüne gelen geçen muhakkak bir kere durup bakıyorlardı. Bugün de Konya'ya kendisi gibi Amerika'da okumuş bir mühendis arkadaşını ziyarete geliyordu. Nişanlısı ve onu yalnızca göndermeyi pek münasip bulmayan kanınası da beraberdi. Genç kadın bu değişiklikten memnun, mütemadiyen gülümsüyor, anası ise tozdan ve sarsıntıdan harap bir halde somurtuyordu. Mühendis yere atlayıp çobanı çağırdıktan sonra ayaklarını sallayıp dolaşarak uyuşukluğu gidermeye çalıştılar. Sırtına gri İskoç kumaşından bir spor elbise ve başına aynı renkli bir kasket giymişti. Golf pantolonunun altında belki 25 renkli kareli çoraplar, yuvarlak burunlu ve derisi tüylü kalın iskarpinler vardı. Hususi otomobili olan ve işin lüksünü tam yapmak isteyen herkes gibi onun da iskarpinleri benzin ve makine yağıyla kirlenmiş ve sağ tekinin tabanı gaza basmaktan derinmişti. İki tarafa gidip gelirken otomobilin yanında durdu ve kollarını yan kapının açık duran penceresine dayayarak nişanlısına ''Nereden aklında esi çobanla konuşmak?'' dedi. Genç kız omuzlarını, kollarını, gözlerini oynatarak ''Merak ediyorum ayol, ben hiç köylü görmedim ki'' dedi. Yanında oturan annesi başını çevirmeden ''Ne münasebet'' dedi. ''Ankara'da, pazarlarda, yollarda hiç görmedin mi?'' ''Aa, onlar köylü mü? Ameli. Hem ben böyle çobanları falan görmek isterim. Sonra yavru keçileri de okşayacağım.'' Mühendis, ''Burada yavru keçi yok ki, hepsi kocaman şeyler.'' dedi. Her söz söyleyişinde, her hareketinde, hatta her bakışında muhakkak vücudunun birçok kısımları oynamaya başlayan ve yarısı isteyerek yapılıyorsa, yarısı da sinir bozukluğundan gelen bu cilveli kıpırdayışlarla gülünç bir oyuncağı andıran genç kız intifar ile silkindi ve incecik sesiyle ''Aman, ne olmuşturalım?'' dediysem, ''Canım öyle isteyiverdi işte. Keçilerin yatışı hoşuma gitti.'' Bu sırada çoban yaklaşmış ve köpekler yerlerine dönüp sürüyü gözlerinin himayesine almıştı. Genç mühendis biraz ileride durup bekleyen çobana ''Yaklaşsana'' dedi. ''Sen nerelisin?'' Çoban eliyle ovanın şimal tarafındaki bir köyü gösterdi. ''Buralıyım.'' ''Bu keçiler senin mi?'' ''Yok, ağanın.'' ''Her gün buraya mı gelir otlarsın?'' Çoban gözlerini bir an karşısındakinin üzerinde gezdirip bu sualin ne münasebetle sorulduğunu anlamak istedi ve omuzlarını silkerek ''Ne olursa olsun gideriz belli olmaz'' diye mırıldandı. Mühendisin bu neviden daha birçok suallerine cevap vermek mecburiyetinde kalan ve ''Ne üstüne vazifede soruyorsun hadi işine gitsene'' diyemediği için büsbütün canı sıkılan çoban ikide bir de başını çevirip sürüye bakıyor ve ara sırada otomobilin içine göz kaydırıyordu. Bu sırada içeridekiler kapıyı açtılar. Genç kız beyaz keten tayyörü ve alçak ökçeli iskarpinleriyle yere atladı. Annesi arkasından ağır ağır iki tarafa tutunarak indi. İhtiyar kadının yüzü büsbütün asıktı. ''Ne diye burada vakit geçiriyoruz? Ne manasız çocuklar şunlar?'' diye düşünüyordu. Genç kız nişanlısının yanına gelip iki elini birbirine kenetleyerek onun omzuna asıldı. Sonra dudaklarını öne doğru uzatarak ''Baksana bana çoban!'' dedi. ''Senin yavukluğun var mı?'' Bu kelimeyi birkaç sene evvel okuduğu birkaç hikayede görmüş bellemişti. Çoban hayretle sordu. O da ne ki? Kız mühendise baktı. O izah etti. Canım yavuklun işte. Yani nişanlın. Şöyle bir al yanaklı dilber. Şöyle işte. Ve çenesini omuzuna dayamış bulunan nişanlısının yanağını sıktı. Çoban içi ekşimiş gibi yüzünü buruşturduktan sonra. Ne gezer beyim dedi. Karnımızı zor doyuruyoruz. Zengince bir kız bu. Bir ağa kızı filan.